Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Müberra Ellialtıoğlu. Eserin adı Büyük İslam İlmihali. Yazarı Ömer Nasuhi Bilmen. Sadeleştiren emekli İstanbul müftüsü Ali Fikri Yavuz. Türü dini yayın. Yayın evi Akçay Yayınları, Ankara 2014. ISBN 978-975-338-03-4. Bu kitap 551 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 15 Ağustos 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Ömer Nasuhi Bilmen. Son devir İslam alimlerinden olup eserleri ve hizmetleriyle bugünkü nesil üzerinde hakkı olan mümtaz bir şahsiyettir. 1884 yılında Erzurum'un Salasar köyünde dünyaya geldi. Babası Hacı Ahmet Efendi tanınmış alimlerden idi. İlk dersleri çok küçük yaşlarda babasından gördü. Daha sonra müderris Abdürrezzak İlmi Efendi ve Erzurum müftüsü Hüseyin Naki'den dersler aldı. Bu iki zatın vefatından sonra İstanbul'a gelen Ömer Nasuhi burada Medrese Tül Kuzat'ı bitirip Rus imtihanından sonra Darül Hilafa Medresesi'nde ve Medrese Tül Vaiz'inde dersler verdi. Hocalığının yanında devlet hizmetinde bulundu. Müslümanların meselelerinde yanı başlarında hizmetler ifa etti. 1934'te İstanbul Müftü Yardımcısı, 1943'te de İstanbul Müftüsü oldu. 1960'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirildi ve bu makamdayken 1961 yılında emekli oldu. Arkasında elinizdeki bu ilmihalde dahil olmak üzere pek çok eser ve öğrenci bırakarak aramızdan ayrıldı. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. En önemli eserleri Hukuk-ı İslamiye ve Isıltılahat-ı Fıkhiye Kamusu, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meali, alisi ve tefsiri, Muvazzah İlmi Kelam, Kur'an-ı Kerim'den dersler, Tefsir Tarihi, Eshab-ı Kiram, Büyük İslam İlmihali. Merhum hocamız Ömer Nasuhi Bilmen Hazretlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden emekli olmadan önce İstanbul Müftülüğü zamanında 6 yıl kadar maiyetlerinde çalıştım. İlim ve faziletini, ahlak üstünlüğünü yakından tanımak şerefine kavuştuğumdan dolayı Yüce Allah'a hamd ederim. Yazmış olduğu eserler yıllardır okuyucuların ellerinden düşmediği gibi ilim ve faziletinin yüksekliğinden dolayı Müslümanlar arasında onu tanımayan yok gibidir. Bıraktığı her eser sünnet ehli inancına dayalı, güvenilir, çok değerli bir kitaptır. Yıllardır basılmakta ve basılmaları devam etmektedir. Bir hadisi şerifte buyurulduğuna göre öldükten sonra cari, sevabı sürekli akıp gelen, sadakadan biri de kendisinden faydalanılan bir ilimdir. Bu bakımdan merhum hocamız geride bıraktığı birçok eseriyle bu büyük manevi mükafata kavuşmuş bulunmaktadır. Yüce Allah bizlere de rızasına uygun bu gibi hizmetler nasip buyursun. Muhterem hocamızın yetiştiği devirdeki dil daha çok Osmanlıca deyimlerin çokluğu bakımından değer kazanıyordu. Bunun tesiri altında kalınarak eserlerindeki ifade bugünkü neslin anlayabileceği şekilde kolaylık arz etmediğinden Büyük İslam İlmihali adlı eserin elden geldiği kadar aslında hiçbir değişiklik yapmaksızın sadeleştirilmesi Bilmen basın ve yayın evi yetkilileri tarafından benden istendi. Böyle bir çalışmayı kabul etmek benim için bir şeref olduğu kadar okuyuculara da bir kolaylık sağlaması bakımından yerine getirilmesi gereken bir görevdi. Elimden geldiği kadar metne ve manaya sadık kalarak sadeleştirip bugünkü nesiller tarafından kolayca anlaşılabilecek bir dile çevirmeye çalıştım. Vacip Teala Hazretlerinden devamlı olarak Müslümanlara manevi yarar ve okuyanlara kolaylıklar sağlamasını diler, kusurlarımın bağışlanmasına niyaz ederim. A. Fikri Yavuz. Önsöz. Müslümanların her konuda bilgi sahibi olmaları bir görevdir. din konusunda bilgi ise ilmihal, herkesin durumuna göre gerekli olan bilgiler adını alarak en önemli yeri tutar. Her Müslümanın bağlı bulunduğu İslam dini konusunda yeterli bilgi sahibi olması bir borçtur. Edindiği bilgilerle de üzerine düşen dini görevleri yerine getirmiş olacaktır. Aslında bütün insanlığın manevi ruhu yerinde olan dinden, din bilgisinden hiç kimse uzak kalamaz. Öteden beri ister ilkel olsun, ister medeni toplumlar, hiçbiri bir dine bağlı kalmaktan dışarı çıkamamıştır. İnsanların gerçek mutlulukları ve saadetleri ilahi bir din yoluyla ortaya çıkar. Sağduyulu kimselerin ruhları ve vicdanları böyle bir din ile huzursuzluktan kurtulur, yatışır. İnsanlığın yaratılışındaki yüksek amaç ancak böyle ilahi bir dine sarılmakla gerçekleşir. Öyleyse uyanık bir ruha, temiz bir vicdana sahip olan insan böyle gerçek bir dinden nasıl uzak kalabilir? Kendi benliğini, geleceğini ve mutluluğunu korumak isteyen bir insan, böyle yüce bir dinin inançlara, temizliğe, ibadete, helal ve harama, ahlaka dair kutsal hükümlerinden muhtaç bulunduklarını öğrenip uygulamak duygusundan nasıl habersiz kalabilir? O mübarek dinin yaşamasına, yükselmesine, yayılmasına, medeniyet saçan şanlı tarihine ait bazı bilgileri öğrenmek isteğinden insan nasıl gafil bulunabilir? Hiç şüphe yok ki benliklerini kaybetmeyen uyanık kişi ve cemiyetler bu ihtiyacı ruhlarında duymuşlardır. Dini eserleri aramayı, onları bulup okumayı gerekli görmüşlerdir. İnsanların yaratılışlarındaki meyilleri ve ruhi ihtiyaçları sebebiyle her asırda din bilginleri tarafından sayısız dini eserler yazılmıştır. Ancak her devrin ve muhitin durumuna ve kabiliyetine göre bu gibi eserlerde bir yenilik göstermek, mana ve ruhları değiştirmeyecek şekilde dini meseleleri imkan dahilinde herkesin anlayabileceği bir ifadeyle yazmak, bunların bir takım hikmet ve faydalarını sade bir dille ortaya koymak da çok gereklidir. İslam dininin kapsadığı hükümler esas bakımından dört kısma ayrılır. 1- İtikada dair hükümler, 2- ibadetlere ve amellere ait hükümler, 3- helal haram olan şeylere, mubah ve mekruhlara ait hükümler, 4- ahlaka ait hükümler. Bu dört kısım hükümler üzerinde çok geniş ve değerli kitaplar yazıldığı gibi özet halinde kolay anlaşılır kitaplar da fazlasıyla yazılmıştır. Gerçek şu ki bu dört kısmın her biri üzerinde ayrı ayrı birer kitap yazılmış fakat bu dört kısmı bir araya toplayan kitaplar azınlıkta kalmıştır. Biz aslında ayrıntılı eserlerden uzak kalamayız. Ancak böyle geniş kapsamlı eserleri okuyup onlardan gerekli meseleleri seçip ayırmaya herkesin gücü yetmez. Görevleri ve zamanları buna elverişli olmaz. Çok kısa eserlerde ihtiyacı karşılamaya yeterli olmaz, maksadı karşılayamaz. Üstelik bu eserlerin ifadesi ağır olursa istenilen bilgileri elde etmek çok güçleşir. Çeşitli görev ve hizmetlere ayrılmış olan din kardeşlerimizin dini ihtiyaçlarını yeterince karşılayabilecek bir ilmihal kitabı yazılmasını çok kimseler benden isteyerek bana başvurmuşlardı. Bunun üzerine kutsal dinimizin itikata, temizliğe, ibadete, kerahiyet, hoş olmayan ve istihsana, güzel olan şeylere, ahlaka dair hükümleri üzerinde ve bir kısım büyük peygamberlerin hayatları ile İslam dininin tarihçesine ait 10 kitaptan ibaret oldukça büyük bir ilmihal kitabı yazmayı bir görev saydım. Yüce Allah'tan yardımlar dileyerek bu görevi yerine getirmeye başladım. En güvenilir, en kıymetli din kitaplarımıza başvurdum. İbadetler kısmını daha uzunca hazırlamaya çalıştım. İkram ve feyzi bol olan Yüce Allah'ın yardım ve ihsanı ile meydana gelen bu esere Büyük İslam İlmihali adını verdim. Eğer bu eserim din kardeşlerimin faydalanmalarına hizmet ederek hayırlı dualarını kazanmaya vesile olursa kendimi bahtiyar sayarım. Bütün yazı ve çalışmaları ile yalnız Hak Teala Hazretlerinin rızasını kazanmak isteyen aciz bir yazar için bundan büyük bir mükafat olmaz. Başarı Yüce Allah'tandır. Fatih Dersiyamlarından Erzurumlu Ömer Nasuhi Bilmen. 1. Bölüm İtikat Kitabı. Gerçek dinin esasları ve başlıca dinler. 1. Gerçek din, Yüce Allah'ın bir kanunudur ve bir takım sağlam hükümlerin kutsal bir mecmuasıdır. Allah bunu peygamberleri aracılığı ile insanlara ikram ve ihsan buyurmuştur. Bu kanun, insanları hayırlı olan şeye götürür. İnsanlar bu Allah kanununun buyruklarına kendi güzel irade ve arzuları ile uydukça doğru yol üzerinde bulunur ve hidayete ermiş olurlar. Hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ve selamete kavuşurlar. 2. Dinler başlıca üç kısma ayrılır. Birincisi hak dinlerdir. Bunlar yukarıdaki tarife uygun olanlardır. Yüce Allah tarafından konulup peygamberler aracılığı ile insanlara bildirilen dinlerdir. Bunlara ilahi ve semavi dinler de denir. Semavi dinlerin hepsi esas bakımından birdirler. Yalnız bazı ibadetler ve hukuk kuralları bakımından aralarında ayrılık olmuştur. Hazreti Adem'den Hazreti İsa'ya kadar gelen bütün mübarek peygamberlerin insanlara bildirmiş oldukları dinler, iman esaslarında bir olup yalnız bir Allah'a iman etmeye dayalı iken, bunlar sonradan bozulmuş ve asılları kaybolmuştur. Yüce Allah, en son ve en büyük peygamberi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bütün insanlara peygamber olarak göndermiştir. Onun aracılığı ile de hak dinlerin en sonu ve en mükemmeli olan İslam dinini kullarına Allahü Teala ihsan etmiştir. İşte bugün yeryüzünde hak din olarak kıyamete kadar yaşayacak olan yalnız bu İslam dinidir. İkincisi, asılları değişmiş ve bozulmuş olan dinlerdir. Bunlar yukarıda söylendiği gibi asılları bakımından birer gerçek din iken sonradan bozulmuş, ilahi niteliklerini kaybetmiş olan dinlerdir. Üçüncüsü, batıl dinlerdir. Bunlar asılları bakımından da gerçek din ile ilgisi bulunmayan dinlerdir. Bunlar bir takım milletler tarafından ortaya konmuş olan uydurma inançlardır. Bunlarda akla ve mantığa uygun olan bazı hükümler bulunsa bile, konuluşları itibariyle ilahi olmak şerefinden yoksun olup, hiçbir bakımdan din kutsallığını taşımazlar. Ateşe, yıldızlara ve putlara tapan milletlerin dini bu türdendir. Gerçek bir dinin vasıfları ve yararları. 3. Gerçek bir dinin belirgin vasıfları, kendini diğer dinlerden seçkin kılan özel nitelikleri pek çoktur. Özetle diyebiliriz ki, gerçek din insanlara yalnız bir olan Allah'ın varlığını bildirir, yalnız bir Allah'a ibadet edilmesini emreder, bütün kainatın Allah'tan başka yaratıcısı bulunmadığını haber verir, bütün peygamberlere ve bütün semavi kitaplara ayrım yapmaksızın inanılmasını ister, sonsuz olan bir ahiret hayatının varlığını anlatır, insanları bir düzen içinde birleştirir ve aralarında bir kardeşlik meydana getirir. İnsanların yaratılışında eşitlik bulunduğunu gösterir. Allah katında üstünlüğün takva ve güzel ahlakla olduğunu öğütler. Her yönüyle akla ve hikmete uygun bulunur. İnsanların kurtuluşuna ve mutluluğuna vesile olur. İşte bütün bu niteliklere sahip olan din, bugün yeryüzünde var olan ve kıyamete kadar devam edecek olan yalnız İslam dinidir. 4. Hak dinin yararlarına gelince, bu yararlar çoktur ve pek önemlidir. Böyle bir din sayesinde insanların kazanacakları yararları ve mutlu halleri anlatmaya hiçbir kalem yeterli değildir. Şu kadarını bildirelim ki, insan hak bir din sayesinde ne için yaratıldığını öğrenir, kendisini yaratıp büyüten, sayısız nimetlere erdiren mukaddes, kutsal mabudunu tanır. Allah'ın seçkin kulları olan peygamberlerin varlığına inanır ve onların güzel huyları ile hayatını aydınlatmaya çalışır. Böylece insanlığa yaraşır bir yaşayışla yaşar ve ölünce de sonsuz bir mutluluğa kavuşur. Şunu da arz edelim ki, gerçek bir din insana güç verir, onu hayata hazırlar, onu en düşünceli ve en üzüntülü günlerinde teselli eder. Böylece insanın gelecekteki hayatını korumuş olur. Düşününce şu gerçeği anlarız. İnsan bu dünya hayatında yaratıklardan bir yaratıktır. İnsan bu alemdeki yaratıkların yanında bir zerre miktarıdır. Birçok ihtiyaçlar içinde çırpınmaktadır. Mevcut alemin bir takım kuvvetleri karşısında pek aciz bir durumdadır. Sonra da daha açılmadan solan çiçekler gibi bütün varlığını kaybederek ölüp gitmektedir. O halde insanlık bu ölümlü hayattan ibaret olsa, insanlar kadar durumlarına acınacak bir yaratık olamazdı. O halde bu maddi ve ölümlü hayat bakımından insanın yaşantısı tam bir huzur ve bahtiyarlık içinde olamaz. Fakat diğer bir yönden insan çok bahtiyar ve pek mutludur. Çünkü gerçek dine sarıldıkça insan kalben huzur içinde olur. Sonsuz bir mutluluğa erişme hazırlığındadır. Bu geçici hayatın sona ermesi kendisini hiçbir tasaya düşürmez. Böyle bir insan ebedi bir varlığın kendisini rahmetiyle koruyacağından emindir. Hiçbir zaman kaybolmayacak olan bir hayata kavuşmakla mutlu olacağına inanmıştır. İşte bütün bunlar gerçek bir dinin insanlık alemine kazandıracağı yararların bir kısmıdır. İnsan ancak böyle bir din sayesinde hayatını kanaat üzere düzenler, büyük yaratıcısına seve seve ibadette bulunur, hakları gözetir, ebedi olan cennet mükafatına kavuşma isteğiyle dindaşlarına ve bütün insanların hidayete ermelerine hizmet etmek ister. Böylece cemiyetin çok kıymetli bir organı olur. Sonuç: İnsanlığa bu yüksek ruhu veren, bu güzel yaşayış şeklini öğreten gerçek dinden başkası olamaz. İslam dininin genelliği ve mutlu sonuçları. 5. İslam dini hak dinlerin en sonu ve en olgunudur. Bu kutsal din yalnız bir millete ve bir zamana özgü değildir. Bütün insanlara kıyamete kadar gerekli olan Allah'ın tabii dinidir. İnsanların yaratılışlarına ve yaşayışlarına tamamiyle uygundur. Bu yüce din bir kurtuluş ve selamete eriş yoludur. Bu mutluluk kaynağıdır. Allahü Teala'nın razı olduğu dindir. Cenab-ı Hak buyurmuştur: Allah katında din İslam'dır. Ali İmran 19. 6. İslamiyet'in ortaya çıkışından önce bütün yeryüzü din bakımından cehalet karanlığı içinde kalmıştır. Hak dinler sönmüş, ilahi ilim ve irfan güneşi batmış, ufukları karanlıklar kaplamıştı. İnsanlar yalnız kendi hırsları uğrunda çalışıyor, çırpınıyor ve çarpışıyordu. Birbirlerini esir ediyorlardı. Arap Yarımadası'nın halkı ise büsbütün cehalet içinde kalmıştı. İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı. Bu davranışları onları utandırmıyordu. Kız çocuklarını canlı olarak toprağa gömüyorlardı. Bundan da hiçbir üzüntü duymuyorlardı. Bayağılık içinde başka milletlerin hakimiyeti altında yaşıyorlardı ve bundan da bir tasaları yoktu. Netice olarak güzel inançtan, iyi ahlaktan, yararlı işlerden ve yüce duygulardan hiçbir eser kalmamıştı. Fakat İslam güneşi doğmaya başlayınca yeryüzünün birçok yerleri hemen aydınlanmaya başladı. İnsanlık alemi haktan, adaletten, eşitlikten ve kardeşlikten haberdar oldu. Putlara tapan, insanların ayaklarına kapanan başlar, yalnız noksanlıklardan beri olan bir Allah'a secde etmeye başladı. Ruhlar yükseldi, diller yüce Allah'ı anmakla bezendi. Gözler büyük yaratıcımızın güzel eserlerini seyretmekten meydana gelen uyanıklık nurları içinde kaldı. Sonuç olarak İslam dini sayesinde gerçek bir medeniyet, sağduyulu insaniyet, yararlı bir ilerleme ve çok mutlu bir devrim oldu. İnsanlık alemi bu mukaddes dine sarıldıkça şüphesiz daima yükselecektir. İman ve İslam'ın niteliği. 7. İman lügat manası bakımından bir şeye inanmak ve bir şeyi doğrulamak demektir. Bu iş böyledir, şöyledir diye hüküm vermektir. Din teriminde ise Yüce Allah'ın dinini kalp ile kabul edip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği şeyleri kesin olarak kalp ile doğrulamaktır. İmanın aslı bu olmakla beraber bir engel hal bulunmadığı takdirde kalp ile kabul edilip inanılan bu hükümleri dil ile söylemek ve şehadette bulunmak lazımdır. Çünkü inanılması gereken şeyleri kalp ile benimseyip kabul eden kimse bunları dili ile söylemezse onun iman durumu insanlar tarafından bilinmez, onun Müslüman olduğuna hükmedilmez. Kalp ile doğrulamak, dil ile söyleyip ikrar etmekle meydana gelen imanla beraber namaz kılmak ve oruç tutmak gibi ameller de gereklidir. Çünkü biz bu görevleri yapmakla sorumluyuz. Bu görevleri yapmak imana kuvvet verir, imanın kalpteki nurunu çoğaltır, insanı azaptan kurtarır, Yüce Allah'ın ihsan ve ikramlarına kavuşturur. 8. İslam sözüne gelince lügat manası bakımından İslam teslim olmak, boyun eğmek ve itaat etmektir. Din teriminde ise Yüce Allah'a ve onun peygamberine itaat etmek, Peygamber Efendimizin din adına bildirmiş olduğu şeyleri kalp ile kabul edip dil ile söylemek ve onları güzel görmektir. İslam aynı zamanda din manasına gelir. 9. Gerçek din ile İslam arasında esasta bir fark yoktur. Her gerçek din İslam'dır. Her İslam da gerçek bir dindir. Buna Müslümanlık da denir. Allah Teala'nın dinine sadece din denildiği gibi millet, şeriat, İslam ve İslam dini de denir. Bununla beraber İslam sözü bazen güzel ameller manasında, bazen de iman manasında kullanılır. Şeriat sözü de ibadetler ve insanlar arasındaki ilişkilerle ilgili olan hükümlerin tümünde kullanılır. İman ile İslam'ın şartları 10. İslam dininde Yüce Allah'a, meleklere, Allah'ın kitaplarına, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere iman etmek esastır. Bunları bilip kabullenmek imanın temel şartıdır. Onun için imanın şartları 6'dır denilir. Bu şartlar Müslümanlıkta kesinlikle mevcut esaslardır. Bunlara inanılması zorunlu din ilkeleri denir. Bunlara inanmak mecburiyeti vardır. Bunları doğrulamadıkça iman gerçekleşemez. Bunlardan herhangi birini inkar etmek, Allah korusun, insanı hemen dinden çıkarır. Biz bu imanımızı amentü billahi sözlerini okumakla daima açıklıyor ve ispat ediyoruz. Bu sözleri okuyan şöyle demiş: Ben Yüce Allah'a, onun meleklerine, onun kitaplarına, onun peygamberlerine, ahiret gününe, kaderin, iyi ve kötü her şeyin yaratılışı, Allah'tan olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilip mahşerde, hesap yerinde, toplanmak haktır ve gerçektir. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve peygamberidir. 11. İslam'ın şartları ise 5'tir. Peygamber Efendimizin bir hadislerinin manası şudur: İslam dini 5 şey üzerine kurulmuştur. Şehadet sözünü getirmek, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü demek. Namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan ayı oruç tutmak ve hac etmek. İşte bu 5 şey İslam'ın şartıdır. Bu şartları gözetip onları yerine getiren insan, İslam şerefine ermiş, Müslüman rütbesini kazanmış olur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Yine Muhammed'in, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim. Sözlerine kelime-i şehadet denir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözüne de kelime-i tevhid denir. Biz bu mübarek kelimeleri daima okuruz. Birinci ayrımın sonu sayfa 23.